Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'da insan hakları. İslam dininde insan hakları meselesini incelediğimiz programımızın 10. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde insanoğlunun insan haklarının belirlenmesi için uygun bir kaynak olmadığını altını çizdik ve dedik ki insan haklarının belirlenmesinde her şeyden önce insanı tanıma ve onun varlık alemiyle olan özel ilişkisini anlamak gerekir. Ancak kim insanoğlunu bütün grip boyutlarıyla tanıdığını iddia edebilir? Bu arada dikkate şayan bir diğer husus ise insanların unutkanlık ve cehaletten uzak olmadıkları gerçeğinin göze çarpmasıdır. Ayrıca nefsani istek ve hevesler de beşeriyetin bilgin insanları önünde büyük bir engel oluşturmuştur. Bilgin ve hukukçu kesimden hangileri tüm insanların coğrafi ve kültürel özelliklerine bakmadan onların çıkarlarını koruyacak genel bir kural çıkarabilir? Değerli dinleyiciler, anılan sorunların hiçbiri ilahi yasa ve kuralları ilgilendirmez. Bu yüzden biz de bugünkü sohbetimizde delil ve kanıtlarla bu iddiayı ispatlamaya çalışacağız.
İnsan haklarının belirlenip tedvin edilmesi için kullanılacak en uygun kaynak Yüce Allah'tır. Çünkü Allah'ın bilgisi üzerinde cehaletin yeri yoktur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Saba Suresinin 3. ayeti kerimesinde Allah'ın ilmi konusunda şöyle buyuruyor. Yeryüzünde ve göklerde hiçbir şey ondan saklı değildir. Diğer yandan Allah'ın ilmi ve bilmi çerçevesinde unutmak gibi sıfatlarında yer almadığı önemli bir gerçektir. Ve Allah'ın bir şeyi unutması veya ona karşı cahil olması kesinlikle imkansız bir meseledir. Bu hususta da Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresinin 64. ayet-i şerifesinde şöyle okumaktayız. Senin Allah'ın hiçbir şeyi unutmaz. Öte yandan kin ve sevgi duygularına kapılmak da Allah'ı ilgilendirmeyecek diğer bir özelliktir. İnsana hayat bağışlayıp onun yaratıcısı olan Allah, her insanın çıkarlarının nerede olduğunu daha iyi bilir. Böylece Allah, kuralların çıkarılıp yasallaşmasında ve hukuki ceza ile ödüllerin hangi sınır ve çerçevede olursa olsun tayin etmeyi hak eder.
İlahi dinlerin görüşüne göre tüm insanlar birbirlerinin yanında dostluk ve barış içinde yaşamlarını sürdürürler. Buradan hareketle toplum fertleri arasında ortak ve kalıcı bir yönün bulunduğu anlaşılır. İşte bu yön ile beşeriyetin mutluluğu sağlanır ve gerçek refahı temin edilir. Kur'an-ı Kerim bu ortak yönün ismini ruh olarak adlandırır ve onun ilahi fıtrata sahip olduğunu belirtir.
Şimdi acaba fıtrat, batı bilgin ve düşünürlerin insan hakları temellerini tanımladığı doğa ve tabiat mıdır sorusu ortaya çıkabilir. Bunun cevabını şöyle izah etmek gerekir ki, biz tüm şey ve varlıkların çeşitli özellikleri itibariyle zati özellikler tanımlıyoruz. Örneğin insan su ve toprağın bir cisim ve madde olduğunun farkındaydı. Ancak bunların her birisinde başkasında bulunmayan özel bir özelliğin farkına da varmış oldu. O zaman mecburen her cismin özünde özel bir özelliğin var olması ve onun başkasından farklı kılınmasının asıl sebebinin ismi doğa veya tabiat olarak tanımlandı. Doğa sözcüğünü bitkiler, hayvanlar ve insanlar üzerinde de kullanırız çünkü cansız varlıklar ile ortak bir benzerlik söz konusudur.
İnsanlar zati ve doğal özelliklerinin yanı sıra fıtrata da sahip bulunuyorlar. Fıtrat, Batı düşünürlerin görüşlerinde kaybolan kavramdır. Ancak ilahi dinler ona karşı çok özen gösterirler. Fıtrat insanın kemale erme ve hareketliliğinin asıl kaynağıdır. Fıtri eğilim ve yeteneklerin çiçeklenişi ancak onların yolunda bulunan engellerin giderilmesiyle gerçekleşir. Örneğin bir bebek doğar doğmaz bilinçsiz olduğu halde kendi içinde insan olma yeteneğine sahip olduğu için yetiştirilecek fıtri eğilimleri kendisinde bulunduruyor. Bu eğilimlerin sonuca varması ve çiçeklenişi eğitim, terbiye ve birçok çabaların yapılmasını gerektirir. İnsan bir tohum gibi saadet ve kemale varmak için bazı aşamalardan geçmesi gerekir. Fıtrat insanın ruhundan kaynaklanıp doğasının bir parçasıdır. Başka bir ifade ile ruh insanın doğasında fıtratın kabuğunu oluşturmaktadır.
İnsanlar arasında ortak bir gerçek olan fıtrat, Kur'an-ı Kerim açısından üç özelliği vardır. Birincisi, sadece Allah'ı isteyip talep etmesi. İkincisi, tüm insanlara bağışlanan bir nimet olması. Ve üçüncü özelliği ise, her türlü değişiklik ve dönüşüm karşısında sabit bir konumu sahip olmasıdır. Rum suresinin 30. ayeti kerimesinde konuyla ilgili şöyle okumaktayız. İlahi fıtrata uygun davran ki Allah insanları onun üzerinde yaratmıştır. Allah'ın yaratılışı değişmeyendir. Şimdi buradan hareketle tüm insanlar arasında ortak bir temel olarak kabul edilecek ilahi fıtrat aydın bir gerçektir. Bu yüzden insan haklarının belirlenmesi ve tedvininde bundan başka bir kaynağa dayanmak da yanlış olur. Bu gerçeğin kabullendiği zaman insan haklarını belirleyen Allah'ın yarattığı fıtrat bir varlık olarak tanındığı da gün yüzüne çıkmış olur.
Sohbetimizin burasına kadar Kur'an-ı Kerim tüm insanlar arasında fıtratı ortak bir özellik olarak belirlediğini anlatmaya çalıştık. Ancak vahiy fıtrattan daha değerlidir ve üstün olduğu için de Kur'an-ı Kerim tüm ilahi peygamberlere kendilerinden herhangi bir kural çıkarmamaları ve vahiy kaynağına tabi tutulmalarını emrediyor. İşte peygamberler hakkında durum buysa diğer elit ve bilgin insanlar ile ilgili durum da bellidir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tüm doğal muhibetlerden yararlandığı ve vahyin temel kaynağı ile irtibatta olduğuna rağmen yine halk için yasa koyma hakkı yoktur. Kur'an'da Kıyamet suresinde Peygamber Efendimiz'e hitaben şöyle deniliyor. Vahiy ezberlemek için dilini acele kıpırdatma. Şüphesiz onu kalbinde toplamak ve sana okutturmak bize aittir. Kur'an-ı Kerim'in bu ifadeleri peygamberin vahiy almadan konuşmaması gerektiği anlamını taşıyor. Nitekim İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de aynı yöntemle davranıyordu. Kur'an-ı Kerim Necm suresinde o Hazreti şöyle vasfediyor. O kendi istek ve arzularına göre konuşmaz. O söyledikleri ancak vahiy olunmakta olan vahiydir.
İnsan haklarında yasama hakkı bir tek Yüce Allah'a aittir. Çünkü insan kendi varlığı ile sıkı ilişkilerde bulunur ki bu ilişki sadece insanın yaratılışı ile sınırlı olmayıp yaratılışından sonra da her daim bu ilişkiler ekseninde yaşar. Bu nedenle insan kendi tekamül yolunu ilerletmek için Allah ile ilişkide olmaya muhtaçtır ve kendisi tek başına bu yolda ilerleyemez. Netice itibariyle bu olgunlaşma ve tekamül yolunda bir adım olarak bilinen insan haklarının belirlenmesi de varlık aleminin kaynağı tarafından yapılmalıdır. İnsan haklarının belirlenmesine ilk adım onun ihtiyaçlarını tanımaktır. Bu ihtiyaçların tanınması insan hayatının çeşitli boyutlarında bilgi elde etmeyi gerektirir. Kuşkusuz bir tek Allah söz konusu boyutları bilir. Allah'ın bilimi şimdiki zaman ne sınırlı değildir. İnsanın geçmişi ve geleceği de Yüce Allah'ın bilgisi dahilindedir. Allah insanı yaratmış ve herkesten daha iyi onun özelliklerini tanır. Bu yüzden bir tek Allah insan haklarının belirlenmesini yapar.
Hukukun felsefe bölümünde tefidi dünya görüşü özel bir düzene sahiptir. Bu fikri düzen esasında sadece Allah mükemmel bir varlık olup her türlü sorundan uzak tanınır. Hakkı belirleyen mutlak hak sadece O'dur. Konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim Âl-i İmran suresinde şöyle buyurur. Hak senin Rabbindendir. Diğer yandan her birisi bir takım sorunları içinde bulunduran tüm kainat, bu mutlak varlığın denetimi altında bulunuyorlar.
Değerli dinleyiciler, İslam'da İnsan Hakları isimli programımızın 10. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, esen kalın.